Ayrım 20.
Sanırım bilimsel yaklaşımın ve bilgi üretebilmenin temel gereklerinden birisi bu tür alışkanlıkları geliştirebilmektir. Yıllarca sonra öğretim üyesi olduğum bir fakültede doktora öğrenciler için böyle seminer denemesine girişmiştik. Öteki bölümlerden nedense fazla bir istekli çıkmadı. Katılanlar arasında da her oturum sonunda kırgınlık ve küskünlüğün arttığı izlenimini aldım. Esasen bu denemeyi bir sömestirden öteye sürdürmek de mümkün olmadı. Bu 2 yılın sonunu karışık duygularla anımsayabiliyorum. Bir yanda tez jürisi karşısında geçen gerilimli saatlerin ezikliği, öte yandan 2 yılın yüz akıyla bitişinin verdiği kurtuluş duygusu yatıyor. Savunmadan bir süre önce Profesör Kirk o günün öğle sonunu boş tutmamı önermişti. Savunma bitince jüri üyeleri eşim ve benim elimize sıkarken danışmanım 5'te bizde kutlama var duyurusunu yaptı. Orada uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra yükü indirilip kendini kervansarayın serin çeşme başında bulan kervan develeri gibi ben de barın önüne dikildim. Arka arkaya boşalttığım birkaç martini bile aşırı derecede akortlu tambura telleri gibi gerilen sinirlerimi gevşetmeye yetmiyordu. Bir ara ev sahibim gene kolunu omuzuma attı. Yavaş git enç. Adaylarımdan kaç tanesi geliştirdikleri ülserin kutlama partisinde farkına varabildiler diye uyardı. Ben de büyük hayranlık duyduğum bu kasıntısız insana tasalanmayın. Bu işe esasen bir ülserle başladım yanıtını verdim. Üniversiteli ilişkilerimizi bitirir bitirmez eşyalarımızı arabaya yükleyip doğu kıyısının yolunu tuttuk. Yol boyunca eski tanıdıklarımıza da konuk olduk. Bu ülkeden gelip bir sürü özel eğitim bölümünde çalıştığımız meslektaşlar bizi evlerinde birkaç gün ağırlayıp misafir ettiler. Yeniden buluşup eski günleri anımsamak hepimizi mutlu kıldı. Nedense ben de iyice sıla hasretine tutulmuştum. Evimizin çevresindeki Abdi Paşa çiftliğinin yeni biçilmiş ekin kokularına karışan gübre kokuları ve inek sesleri burnumda tüter olmuştu. Biz İngiltere'ye götürecek Fransız transatlantiğine yerleştiğimiz gün askerden yeni tezkere alanlar kadar coşkuluyduk. Limandan ayrıldıktan bir gün sonra o yılın ünlü fırtınalarından birine yakalandık. Dağ boyutlu gemi ceviz kabuğu gibi sallanıp sarsılmaya başladı. Herkes can kaygısı ve deniz tutmasına yakalanmıştı. Yolcuların çocuğu ve bizim ailenin de bir kesimi böyle olduğundan yemek salonu ve eğlence alanları boş gibiydi. Bizden ancak ben ve oğlum sofraya gidebiliyorduk. Beni deniz garip bir biçimde tutuyor, herkes boş midesindeki safrayı dışarı atarken ben de olağan dışı bir iş daha gelişiyordu. 5-6 kuruluk yemeklerle doymuyor, bazılarından utanarak ikinci bir porsiyon istiyordum. Adam meraklanmayın bay, yemek çok, bazılarını deniz sizdeki gibi tutar, yiyemeyenlerin hakkını yiyebilirsiniz gibi sözler etti. Amerika'dan ayrılmadan önce İngiltere'ye bir araba ısmarlamıştık. Bize Southampton ajantasında teslim etmeleri gerekiyordu. Fakat oradaki sorumlu böyle bir şey olmadığını bildirdi. Londra'daki merkezlerine telefon edildi. Bazı pürüzler nedeniyle gönderilemediğini, Londra'ya gelmemiz gerektiğini bildirdiler. Bagajlarımızın büyük parçalarını Napoli'ye gönderip Londra yolunu tuttuk. Merkez satış bürosundaki görevli şu eksik, bu eksik, ondan teslim edemedik diye saçmalamaya başladı. Urbana'daki ajantalarına bir ay önce yatırılan paranın makbuzunu gösterdik. Çekilen sipariş telinin sureti de bağlıydı. Görünce sesini kıstı. Üstlerinden birisiyle konuştu. Sonra bizi satış yerine indirerek işte arabanız şu, yalnız almadan önce genel sigorta yaptırmanız gerek diye sigortanın adresini verdi. Orada ülke sınırına kadar sigorta için 100 sterlini aşkın ücret istediler. Daha ucuz olan trafik sigortasına yanaşmak istemiyorlardı. Bu araba ihraç fiyatı üzerinden satılıyor. İngiltere'den çıkmadan kazaya uğrarsa sizden tüm indirimleri geri alırlar deyip duruyordu. Bunun üzerine siparişin Southampton'da teslim olarak verildiğini, istenirse orada veya Dover'da teslim alacağımızı, Londra'ya kadar geliş ve kalış masraflarımızı şirketin vermesi gerektiğinde direndim. Bunun üzerine adam, ertesi gün şoförün bizi otelden alıp Dover'e götüreceğini, ancak buna karşın şoföre 10 sterlin ücret ödenmesi gerektiğini ileri sürdü. Sürücü ücreti ödemeyeceğimi, Londra masraflarımızı da istediğimde direndim. Sürücü ücreti ödemeyin, Londra masrafı da istemeyin dediler, anlaştık. Ertesi gün yeni arabaya eşyalarımızı yükledikten sonra şoför 10 sterlin ücret ödeyeceksiniz diye tutturmaz mı? Hepimizin cini tepesine fırladı. Yeni baştan merkeze gidildi, yeni bir tartışma sahnesi oynadık. Sonunda zafer bizde kaldı. Dover'e gelince şoför imzaladığım tesellüm belgesini alıp öteki elini de bahşiş için uzatınca görmezlikten gelip arkamızı döndük. O da bizi arabalı sırasında bırakıp gitti. Eşim Amerika'da hep otomatik vitesli araba kullanmış. Bu tür bir araba ile birkaç kez alıştırma yapmıştı. Arabalı vapura girmekte ise hiç tecrübesi yoktu. Çekingenlik duyması da doğaldı. Bu nedenle para bozdurmak için girdiğimiz bankanın bir görevlisine bizi arabalıya yerleştirmesinde yardımını rica etti. Ben teklif etsem ayıp olur mu diye tasalanırken elime aldığım 2 dolarlık kağıdı kaptı ve uzaklaştı. Vapurun üst kat salonunda çaya oturduğumuz zaman en küçükten en büyüğüne İngiltere'ye bir daha ayak atmamaya ve alışverişe kalkmamaya yemin ettik. Oysa daha önceleri birkaç kez bu ülkeyi ziyaret etmiştim. daima toplumsal ilişkilerde dürüstlüklerine tanık olmuştum. Ancak bu hikayenin bir de eki oldu. Döndükten bir süre sonra şirket bana bir hesap yollayarak kendilerinden 6 sterlin alacaklı olduğumu duyurmuştu. Buna karşılık olarak bazı yedek parçalar göndermelerini yazdım. Ankara'da acentaları olduğundan bireysel müşterilere parça gönderemeyeceklerini duyurdular. Parayı onlara aktarım, parçaları buradan alayım dedim, yanaşmadılar. Oraya giden iki arkadaşa yetki mektubu verdim. Noterden tasdikli değil diye kabul etmediler. Bugün 25 yıl sonra o şirkette biriken faizlerle birlikte alacaklı durumdayım. Arabalı pub'de kale istiskeleye yanaşırken hepimiz sinirler gergin, arabadaki yerimizi almış, kazasız belasız karaya çıkmayı düşünüyorduk. Tüm sorumluluk eşimin omuzunda olduğu halde, adeti olduğu üzere buhran anlarında hepimizden daha soğukkanlı görünüyordu. Arabalar önümüzden birer ikişer çıkıyorlardı. Önümüzdeki araçla kıpırdayınca eşim hoplatıp zıplatmadan birinci vitese geçirip hafifçe gazladı. Vapur tabanında boğuk yankılar çıkaran tekerleklerin sağlama toprağa geçtiğini fark edince hepimiz uzun birer nefes bıraktık. Turist bürosunun kaldırımına park edip harita incelemeye koyulduk. İyice karanlık basmadan Lyle yönünde yola düşüp geceleyecek uygun bir yer bulmamız gerekiyordu. Burada trafik işaretleri gidilecek büyük merkezlere hiç değinmiyor, en yakın yerleşme yerinin adını veriyor, bu nedenle de gerekli yönü bulmak için oraya buraya dalıp çıkıyorduk. Sonunda karanlık iyice bastırdıktan sonra eski bir Fransız hanının avlusuna park ettik. O akşam burada yediğimiz yemeğin tadını unutamam. Büyük bir işi başardıktan sonra kazanılan ödül gibiydi. Gerçekte bunu sağlayan eşimdi. İlk aşamayı başarıyla sonuçlandırmak güvenimizi artırmıştı. Avrupa'yı boydan boya geçerek Napoli'ye erişebileceğimizden emin gibiydik. Erken ya da geç oldu demeden hoşumuza giden her yerde konaklayarak yaptığımız bu gezide dikkatimi çeken şu olmuştu. Gezi yolumuzun büyük kesimi Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya'nın savaş alanlarından geçiyordu. 13 yıl önce buraların birçok yerleşme merkezlerinin o korkunç kasırgada harabeye dönüştüğünü işitmiştim. Fakat bu yıkıntı ve çöküntüden hiçbir ize rastlayamıyordum. Yenen de, yenilen de her şeye rağmen kolları sıvayıp alışkın oldukları yaşam koşullarını yeniden yaratmayı başarmışlardı. Uygarlığın bir özelliği bu olsa gerek. 20 yıl sonra geri döndüğüm Avusturya'da bu duygum iyice güçlendi. Gecelediğimiz göl kıyısı Sayfiye köylerinde, Salzburg, Viyana gibi büyük kentlerde tanıdığım her şey, azı, numarası ve dış görünüşüyle yerli yerinde duruyordu. Her yer temiz, bakımlı, insanlar hiç acı çekmemişçesine nazik ve sevimliydi. Savaş, yara ve yıkıntılardan iz kalmadığı gibi, eskinin yerine daha görkemli bir yeni koymak da yoktu. Kentlerin yeni gelişme bölgeleri vardı, fakat eskisi de olduğu gibi yerinde duruyordu. Bu tarihin derinlerine kök salan oturmuşluk, her tür deprem ve kasırgaya göğüs vererek tutunan istikrarlılık, insanın kaderine olan inancını güçlendiriyor. Öncelikle eşimin gayret, güdüm ve cesaretiyle sürdürülen bu bir aylık gezi, 2 yılın tüm yorgunluk ve gerginliklerini unutturdu. Zaman zaman baş gösteren zorluk ve gerilimler bile gezinin sağladığı doygunluğu etkilemiyordu. Napoli'de yetişmemiz gereken Türk yolcu gemisinin süresi kısaldığından, bir öğle sonu birdenbire Venedik'ten ayrılıp Floransa'ya gitmeyi kararlaştırmıştık. Yol haritasına göre uzaklık 300 kilometre kadardı. Bunu da 5-6 saat içinde alabileceğimizi hesaplamıştık. Güneş battığı sırada hedefe erişeceğimizi umuyorduk. Yol haritasının arızaları göstermediğini unutmuş, büyük kesiminin Alp eteklerinden başlayarak sürekli ve virajlı tırmanmayı gerektireceğini düşünememiştik. Bize daha saatlerce yol göstereceğini sandığımız güneş Alp eteklerindeyken birdenbire yüce dağların gerisinde kayboluvermişti. Gittikçe yoğunlaşan karanlıkta Ağustos böceklerinin senfonisini dinleyerek ıssız dağ yolu virajlarının birini bitirip ötekisine sardırıyorduk. Hepimiz çeneleri kapalı, görenler yolu gözetiyor, bense motorun sesinden kulağımı ayıramıyordum. Sık nefesleşmeye başladığını fark eder fark etmez, aman vitesi yükselt demekten kendimi alamıyordum. Uzun aralıklarla erişebildiğimiz dağ köyleri meyhanelerin görünümü pek de cesaret verici olmadığından dinlenme molası bile vermiyorduk. Gece yarısından sonra eşim Floransa'nın Davut heykeline bakan sokaklarından birinde arabayı park etti. Haklı olarak otel falan arayacak gücüm kalmadı. Olduğunuz yerlerde uyuklayın diyerek başını arkalığa dayadı. Gerçekten de başardığı iş filleriyle bu dağları aşan Annibal'inkinden daha hafif değildi. Napoli'de İtalyan gümrük duvarının dikenli tellerine çarptı. Ekspres servisiyle gönderdiğimiz büyük parça bagajımızın karayolu gümrüğüne geldiğini öğrenmiştik. Vapurun hareketinden önce onların rıhtım gümrüğüne aktarılması gerekiyormuş. Fakat görevli bunun ancak vapurun geleceği gün yapabileceğimizi söylemişti. O gün işbaşı yapılır yapılmaz karşılarına dikildik. Akla gelebilen ve gelmeyen bir dizi zorluğu aştıktan sonra hadi bir kamyon bulun dediler. Soygun fırsatı bekleyen şoförlerle hayli çekiştikten sonra birisiyle anlaştık. Bu kez araca bir de görevli bineceğini, her şeyi rıhtım gümrüğü görevlilerine teslim edeceklerini, orada işlemleri tamamlatıp vapura yükleteceğimiz söylendi. Hepimizin cini tepesine fırlamıştı. Ben İtalyan gümrük ve gümrüklerini atıp tutmaya koyulunca İngilizce iyi bilen görevli gülerek sizin gümrük zorluk çıkarmada birinci gelirse bizimki ikinciliği başkasına bırakmaz diye yatıştırdı. Rıhtım gümrüğü de ayrı bir buhran oldu. Eşyaların işlemi bitince vapura taşıyacak hamal sorunu çıktı. Soygunculardan kurtulmak için büyükçe bir taşıyıcı bulduk. Tüm aile üyeleri sıkışa sıkışa sandık ve bavulları üstüne yükledik. İte kalka arabayı da bıraktığımız vapur vincinin altına getirip yığdık. Bir ülkenin kişiliği sınırına ayak basar basmaz hemen kendini belli ediyor. İngiltere'den başlayıp Avusturya çıkışı kapısına gelinceye kadar görevliler lütfen belgeler diye eldivenli ellerini uzatmış, kısaca bir göz attıktan sonra damgalayıp iyi yolculuklar dilemişti. İtalya sınır kapısındaysa pasaport ve arabanın belgeleri içeride iyice incelenirken başka bir karabiner de bagajdaki eşyaları didikleyip duruyordu. Yarım saat sonra belgelerimizi götüren geri dönüp bu pasaport İtalya'ya giremeyeceğimizi söylemez mi? Nedenini sorunca komutan öyle söylüyor diye geçiştirdi. Çaresiz yanına çıktık. New York'ta konsolosluklarında vize gerekmediğini söylediklerini, bu pasaportla hiçbir zorluk çekmeden kaç ülkeyi geçip geldiğimizi anlatarak yumuşatmaya uğraştık. Ama sadece tahsilden döndüğümüzü anlaması ve bir karton Amerikan sigarası yumuşamasını daha çok etkiledi sanırım. Bu hava Roma'dan aşağı daha da yoğunlaşarak sürüp gitti. Akdeniz'in havası mıdır, suyu mudur bilinmez, insanlarını böyle sevimli, dalaverici ve şamatacı yapan. Ankara vapurundaki kameramıza yerleşip memleket havasına girince tüm sıkıntı ve gerginlikler unutuldu. Hele ilk akşam yemeğinde içtiğim bir kadeh buzlu rakının tadını hiç unutamam. 18. Bölüm Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Yabancı bir ülkeye doktora yapmak için gitme kararımın altında, hiç değilse bilinçsiz düzeyden uzaklaşayım da değerimi anlasınlar gibi bir düşünce yatıyordu belki de. Hani çocuklukta sevilmediğimiz duygusuna kapılınca evden kaçar ya da karanlık bir yere gizlenerek yetişkinleri telaşlandırıp öcümüzü almaya kalkarız ya. Sanırım kararımı biraz da böyle bir duygu etkilemişti. İlkokuldayken bir gün küçük kardeşimin iftirasına uğrayıp babamdan bir şamar yemiştim. Uğradığım haksızlıktan kırılmış, ahırın loş samanlığına dalmış, adam boyu arpa ambarlarından birine tırmanıp tahılın üstüne yatmıştım. Herhalde orada bir süre uyuklamışım. Samanlığın iç avluya açılan küçük havalanma pencerelerinden sızan telaşlı haykırışmalarla kendime gelmişim. Akşam karanlığı iyice basmış olmalıydı ki içerideki boşluk iyice yoğunlaşmıştı. Gün ışığında yokluğumu umursamayan yetişkinler karanlık bastığı halde ortada gözükmeyişimden iyice işkillenmiş, dört bir yana adam gönderip beni aratıyorlardı. Ara kapının gerisinde annem ağlamaklı bir sesle babama çatıyordu. Selamlık kapısına doğru yokuşu tırmanan arayıcıların gelmesini bekleyemeden haykırarak ''Buldun mu?'' sorusunu fırlatıyordu. Olup bitenleri izledikçe içimdeki kırgınlık ve dargınlık güçlü bir mutluluğa dönüşmeye başlamıştı. Hayvanların akşam yemlerini tutmaya fırsat bulamadan kapı kapı beni aramaya koşturulan tısı olan ve ahraz samanlığa girip idare lambasının ışığında arpa ambarının içinde uyuma numarası yaptığımı görünce elek ve ölçekleri fırlatıp müjde vermeye kapıya koşmuşlardı. Babamın yalancıktan surat asıp yumruk sallamasına rağmen ev sakinlerince zaferden dönen Sezar gibi karşılanışımın tadını unutamam. Ders yılı başında Gazi Eğitim'de ilk bölüm toplantısına geldiğim zaman böyle bir sıcak karşılama göreceğimi ummuştum. Fakat bu gösteri birkaç nazik el sıkma ve hoş geldinden öteye geçemedi. Ders zatım çizelgesi konuşulmaya başlayınca da bazıları için pek de hoş gelmediğimi sezinlemek zor olmadı. Yıllardır kitabını yazıp okuttuğum dersler paylaşılmış ve yokluğumu hissettirmemek için gerekli çaba gösterilmişti. Şimdi ise neredeyse ancak sahipsiz dersleri okutabileceğim öneriliyordu. Bir süre çekişip tartıştıktan sonra eski derslerimin bir kesimini üstlenebildim. İlyoniz Üniversitesi'ndeyken Ankara'da kuruluşuna girişilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir eğitim fakültesi kurulması için birkaç toplantı yapıldığını duymuş, toplantı tutanaklarından bir nüsha sağlayıp okumuştum. Bu konu beni eskiden beri ilgilendiriyordu. Öğretmen ve öteki eğitim hizmetlerine personel yetiştirme işinin üniversite düzeyinde bir kaynağı olması gerektiğine inanıyordum. Doğa ve insan ilişkileri alanında yol, yapı, orman, hayvancılık gibi her tür bilim ve teknik dallarının ancak üniversite düzeyinde bir öğretimle yürütülebileceğini herkes tartışmasız kabul ediyor. Buna karşın yeni kuşakları uygar, üretici, mutlu yurttaşlar haline getirecek eğitimciliği neredeyse herkesin yapabileceğine inanılıyordu. Yetenekli ve meslek açısından güdülenmiş ilk öğretmen okulları mezunlarına, üniversitelerin kapıları kapalı tutuluyor ancak lise fark dersleri sınavını verip lise mezunu durumuna geçebildiklerinde bu olanaktan yararlanabiliyorlardı. Bu durumda eğitimin sadece bir bilgi ve beceri aktarma çabasından öteye geçememesine şaşmamak gerek. Eğitim hizmetlerine personel yetiştiren kurumları, üniversite örgütü dışında kalışı meslek standartlarının gelişebilmesini zorlaştırdıktan başka, alanın bilimsel bir kimlik kazanabilmesi de zorlaşıyordu. Bu inançların etkisiyle eğitim fakültesi kurma yönündeki ilgiyi daha yakından izleyip araştırma gereğini duydum. Öğrendiğime göre biz ülke dışındayken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ile mütevelli heyetinden birkaç kişi ve Gazi Eğitim Müdürü merhum Vedide Pars iki toplantı yaparak fikri esas itibariyle benimsemişler. Ancak Amerika'dan gelen yeni rektör böyle bir girişimin teknik üniversite çerçevesi içinde yer alamayacağı inancındaymış. Bu nedenle önce onunla temas edip görüşlerinin ayrıntılarını öğrenmek istedim. İtirazlarını açıkladı. Ben de böyle bir girişimle üniversitenin yalnız Orta Doğu'da değil, birçok Avrupa ülkelerine de önderlik fırsatını elde edebileceğini belirtmeye çalıştım. Fakat sanırım pek etkili olamadım. Bununla beraber komisyonun önerisine uyularak kuruluş için Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden davet edilen bir uzman da o sırada Ankara'ya gelmişti. Bundan yüreklenerek mütevelli heyet üyelerinden bazılarıyla temas etmeye giriştim. En azından ikisi bu projeyi destekleyeceklerini vaat ettiler ve bana ek görevli rektörlükte bir danışmanlık önerdiler. Eğitim fakültesi kurmak için davet edilen uzmanla birlikte bunu gerçekleştirmeye çalışacağım belirtildi. Böylece Orta Doğu'nun eski emekli sandığı binasındaki rektörlüğüne devama başladım. Çok geçmeden gelen uzmanın eğitim fakültesi kurma konusunda istekli olup olmadığından kuşkulanmaya başladım. Çünkü ne kendisinin işe nereden ve nasıl başlayabileceği konusunda biçim kazanmış bir görüşü vardı, ne de yaptığım önerileri ciddiye alır görünüyordu. Bir gün sonra başka bir hoca grubu ile fen boyutu ağır basan bir temel bilimler fakültesi üzerinde çalıştığını öğrendim. Galiba yurttaşı rektörün etkisiyle böyle bir kurum içinde eğitim fakültesine pek yer olamayacağı kanısına varmıştı. Özel eğitim bölümünün kuruluş çalışmalarına katılan yabancı uzmanlar, ülkenin ihtiyaçlarına ve koşullarını tanımaya ve ona göre önlem alınmasına önem veriyorlardı. Bizde yürümeyecek bir teklif olursa, bölüm başkanı olarak nedenini açıklamakta zorluk çekmiyordum. Örneğin bir tanesi işe başlar başlamaz kendini İngilizce bilen bir sekreter sağlanmasını dilemişti. O yıllarda bizde öyle sekreter ancak bakanların özel kalemleriydi. Müsteşarlar bile yazışmalarının müsveddelerini elleriyle hazırlayıp kaleme verirlerdi. Bunu anlatınca sekreterlik görevini de kendisinin yapmasının zaman ve para israfı olduğunu ilişkin uzun bir nutuk söylemişti. Ama sonunda adamın bir köşesine yerleşip daktilo yazmaktan mutlu göründü. Bu fakültenin kuruluşunda benim en çok önemsediğim öğretmen yetiştiren kurumlarla üniversite arasında doğal bir bağ kurabilmekti. İlkokulu öğretmen yetiştiren öğretmen okulları için açık olan yüksek öğretim kapısı eğitim enstitüleriydi. Lise fark derslerini vererek üniversite kapısını açmayı başaranlara da az da olsa rastlanabiliyordu. Eğitim enstitülerini bitirerek ortaokullarda öğretmenlik yapma yetkisini kazananlar içinse daha ileri düzeyde eğitim görebilme olanağı yok gibiydi. Oysa bunlardan devlet ya da yabancı bursları ile dış ülkelere öğretime gönderilenler enstitülerde gördükleri eğitim için kredi alabiliyor, lisans diplomasına dönük eksikliklerini tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim görebiliyordu. Bizde ise üniversiteler onlardan bu olanağı esirgiyordu. Ayrıca çok düşündürücü, gülünç denebilecek durumlara da rastlanabiliyordu. Dış ülkelerde yüksek lisansını yaparak dönen ve bir fakültemizde doktora çalışmalarını sürdürmek için müracaat eden bir gencimize öğretmen okulu mezunu olduğundan bu olanak verilmemişti. Amerikalı uzman bu sorunlarımızı bilmediği için hangi kaynaklardan öğrenci almak gerekeceği üzerinde bu kadar titizlikle durmanın nedenini kavrayamıyordu. Seçim sınavını kazanan herkesi alırız diye konuyu geçiştirmek istiyordu. Burada görev alalı 4-5 ayı geçtiği halde hemen hiçbir ilerleme sağlanmamış gibiydi. Ben de sadece ek görev ücreti almak için buraya bağlanmışçasına bu işi sürdürmek istemiyordum. Durumu konuya ilgi gösteren mütevelli heyet üyelerini açtım. Böyle görevi ve yetkisi belirsiz bir durumda hiçbir iş çıkaramadığımı ve ayrılmak istediğimi anlattım. İlgi ve anlayışla dinlediler. Mütevelli heyetinin bir toplantısını düzenleyerek eğitim fakültesi konusundaki görüş ve düşüncelerimi onlara aktarmamı sağlayacaklarını vaat ettiler. Bu toplantıya rektör ve yabancı uzman da katılmıştı. Açıklamalarım dinlendi, sorulara yanıt verdim. Rektörün itirazları da dinlendi. Toplantının benim katıldığım kesiminden sonrası da bitince, öğrendiklerime göre yoğun tartışmalardan sonra eğitim fakültesinin açılmasına kesin olarak karar verilmiş, kurucu dekanlığa da beni atamışlar. Ayrıca eğitim enstitüsü ve öteki kaynaklardan seçilecek adaylar için de burs ayrılmış. Bu iyi haberlerden sonra eşimle birlikte tüm boş saatlerimizi bu kuruluşu gerçekleştirmeye harcadık. İlk iş bakanlıkla temas ederek eğitim enstitüsü mezunları arasından 20 kişi seçmek üzere bir sınav düzenlemek izni çıkardık. Gazi Eğitim'de yapılan seçim sınavına eski ve yeni mezunlardan katılanların sayısı umulandan da yüksek oldu. Üniversite öğretim İngilizce yapıldığından ve henüz hazırlık sınıfı dönemi bulunmadığından seçim sınavında bu alandaki yetersizliğe de bir ağırlık verilmişti. Bu nedenle enstitü İngilizce bölümü çıkışlılardan kazananların sayısı yüksekçeydi. Sınav sonucu seçilenlerin mecburi hizmetlerinin üniversite öğrenimi süresince ertelenmesi için dekanlıktan bakanlığa bir yazı yazıldı. Bu arada fakülteye atanan 3 arkadaşla birlikte fakültenin program taslağı ve öğretim yönetmeliğinin hazırlıklarını yapmaya giriştik. Bu çalışmaların ortasındayken enstitüleri bitirip de seçim sınavı kazananlardan birkaçı telaşla beni görmeye gelerek bakanlığın kendilerini kurayla çeşitli yerlere atadığını ve ay başından önce görev yerinde bulunmalarını gerektiğini haber verdiler. Halbuki seçim sınavına girişmeden önce bakanlık seçilecek olanların zorunlu hizmetlerin üniversite öğrenimleri süresince erteleyeceğini söylemişti. O sıralarda Milli Eğitim Bakanlığı'nı vekaleten yürüten Bayındırlık Bakanı'nın yanına çıktım. Yapılan vaadin için tutulmadığını sordum. Bana biraz hayretle, siz eğitim enstitülerini bitirenleri 2 yıllık bir öğretimden sonra bitirdikleri kurumlara öğretmen olarak atanacaklarını söylemişsiniz gibi garip bir suçlamada bulundu. Fakülteyi şu ya da bu düzeyde bitirenleri atamanın bakanlıkla ilgili bir iş olduğunu, buradan yetişecek lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim özel hizmetleri uzmanlarını bakanlığın en yararlı göreceği görevlerde istihdam edileceğini belirttim. Halbuki bugün enstitü öğreniminin ötesinde hiçbir eğitim görmeden mezunların asistan olarak aynı kurumlara atandıklarını ve 1-2 yıl sonra da bölümlerin önerisiyle öğretim üyesi durumuna gelebildiklerini açıkladım. Buna karşın en az 2 yıllık üniversite öğrenimini gördükten sonra bu kurumlara asistan olarak alınmalarında hiçbir sakınca görmediğimi ekledim. Anlaşıldığına göre yüksek mühendis olan bakanın bu uygulamadan bilgisi yokmuş. Zamanın müsteşarına telefon ederek anlattıklarımın gerçek olup olmadığını soruşturdu. Ne yanıt verildiğini bilmiyorum ama iyice kızıp sinirlendiği ortadaydı. Bana bu sorunu ilgililerle konuşup sonucu bildireceklerini vaat etti. Fakat bir süre sonra bakanlıktan gelen yazılı yanıtta İngilizce öğretimine çok ihtiyaç olduğundan seçim sınavını kazananların mecburi hizmetlerinin ertelenemeyeceği bildiriliyordu. Bu nedenle de o ders yılına lise mezunlarından müracaat eden 8-10 öğrenciyle başlamaktan öteye yapacak bir şey kalmıyordu. Sorunlar bu kadarla da kalmıyordu. Bir düzineyi bulamayan öğrenciler ve ilk yılın başlangıç programına böyle bir fakültede görev almak isteyen meslektaşların müracaatları bir tevi artıp duruyordu. Bunlardan bir kesimi çeşitli kanallardan hemen atanmalar için baskıda yapıyorlardı. Bense fakülteyi ilk adımda öğretim ya da başka türden görev yüklenme olanağı gelişmeden işsiz personelle doldurmak istemiyordum. Müracaatları kabul etmekle birlikte atama isteklerinin hizmet alanının gelişmesine değin erteliyordum. Bu arada mütevelli heyeti rektörlüğe bağlı olan danışmanları ilgili oldukları fakültelere dağıtmaya ve bunların bodroları yoluyla ücret almalarına karar vermiş. Bizim fakültenin kısmetine de genç doktoralı bir arkadaş çıkmıştı. İsas görevi bakanlıkta olmakla birlikte üniversitede ek görevle danışmanlık da yapıyormuş. Buna ilişkin yazı gelince arkadaşlarla danışarak onun alanına ilişkin sayılabilecek 1-2 ders üzerine aktarmayı kararlaştırdık. Bu konuda kendisine telefon ederek derslerin gün ve saatlerini bildirdim. Bana üniversitede danışman olarak çalıştığını ve öğretim görevi yüklenemeyeceğini bildirdi. Ben de fakültenin danışmana ihtiyacı olmadığını, öğretim üyesi görevini alması gerektiğini açıkladım. Durumu yazıyla rektörlüğe bildirerek meslektaşımızın rektörlükte danışmanlığa devam etmesinin daha uygun olacağını işaret ettim. Buysa onu destekleyen bazı mütevelli heyet üyeleriyle aramızın gerginleşmesine sebep oldu. Fakat kurmak için bu kadar çaba gösterdiğim çatının başıma yıkılmasına başka bir olay neden oldu. Üniversitenin akademik yönetmeliğine göre özellikle ilk sınıflarda yeterli başarı gösteremeyen öğrencilerin kayıtlarının silinmesi gerekiyordu. Birkaç yıllık ömrüne rağmen bu nedenle o güne değin bir düzine kadar öğrencinin üniversiteyle ilişkisi kesilmişti.